Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Balkanlara yolculuğumuza. Kadriye Şenel'e el verdik, hep beraber gidelim dedi Balkanlara. Sizin sesinizle yolculuk yapacağız bugün de. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. 090-312-463-3419-463-3421 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz de var, balkanlarayolculuk@trt.net.tr ve 090-505-756-0150 de bizim WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenlerimiz, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Makedonya Türk Demokratik Partisi ülkedeki Türkler tarafından kurulan ilk siyasi parti ve bu yıl kuruluşunun 31. yıl dönümü. Kuzey Makedonya'daki Türklerin haklarını savunmak, geliştirmek ve ülke yönetiminde temsil edilmesini sağlamak hedefiyle kurulmuş bir parti. Evet, konuşacağız biz Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas'la. Merhaba.
Merhaba Yasemin Hanım.
Nasılsınız Beycan Bey?
Teşekkür ederim. İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz.
Biz de
umarım değerli dinleyicilerimiz de iyidir.
Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz bizim eski dostlarımızdansınız galiba Beycan Bey. Doğru mudur?
Doğrudur, doğrudur. Küçüklüğümden şöyle bir anımı sizlere paylaşayım. Kadriye Hanım'a da paylaştım, yapımcımıza. Bizim evimizde Makedonya'da Kalkandelen, öyle diyelim, Kalkandelen çevresinde, hı hı, rahmetli babam küçüklüğümden beri Türkiye Sesi Radyosu'nu dinlemiş bir ailenin evladıyım.
Kaç yıllarıydı öyle sorayım o zaman?
Şimdi ben 48 yaşındaysam demek ki 40 yaş TSR ile birlikteyiz biz.
Çok güzel, çok güzel. O zaman 70'ler 80'lerin başı diyelim. Harika. Çok
doğrudur.
Çok güzel. Babanızın dinlediği radyoydu demek ki. Evet, siz ve çok önemli bir konumdasınız şu anda. Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanısınız Beycan, doğru, İlyas Beyefendi. Her şeyden önce ben bu partinin kuruluş sürecinden sizin söz etmenizi rica edeceğim ve Türk Demokratik Partisi Demokratik Birliği adlı dernekten partileşmeye giden bir süreç bildiğimiz kadarıyla. Bize bu süreci özetleyebilir misiniz?
Eski Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler 1990'lı yıllarda hala çoğulcu sisteme geçmeden önce efendim bir çatı altında toplanıp hem siyasi haklarını hem de sosyal ekonomik haklarını korumak için dernekleşme gidildi. Malumunuz, biliyorsunuz, tek partili sistemdeydik o dönemlerde. Hem Kosova'da hem de Makedonya Türkleri birleşip efendim bir dernekleşmeye gidildi. Akabinde yaşanılan parçalanmadan sonra Yugoslavya'nın, Makedonya Cumhuriyeti ilan edildikten sonra, bağımsızlığına uğradıktan sonra 1992 yılında efendim dernekleşmekle siyasi haklar kazanılamaz, biz bu işi partiye dönüştürelim denildi. Ve o dönemin büyükleri Türk Demokratik Partisi'ni, yani Makedonya'nın, Makedonya Türklerinin ilk siyasi partisini, esasen bu ülkede yaşayan Türklerin siyasetteki gövdesini kurdu. Bugün bizler TDP'nin, yani Türk Demokratik Partisi'nin kuruluşunun 32. yılını, esasen bu hareketin de 34. yılını kutlamaktayız.
Çok güzel.
Bu dönem içerisinde, hı hı, siyasileşmenin özellikle çoğulcu sistemde, hı hı, ne kadar önemli olduğunun en önemli nişanelerinden birisi Türk Demokratik Partisi'dir.
Peki Makedonya Türk Demokratik Partisi'nin kurulurken ki ilkeleri nelerdi ve biraz programınızdan da bahsedebilir misiniz?
Makedonya Anayasası'na göre bu anayasa birçok değişikliğe uğramasına rağmen, hı hı, eski Yugoslavya'dan kalmış olan ve genelde etnik topluluklara, yani burada yaşayan milletlere verilmiş ve bölgedeki diğer ülkelerden farklı olarak biraz daha fazla haktan söz edebiliriz. Hı hı. Kurulduğu zaman bir milli parti olarak kuruldu. Yani etnik parti olarak kuruldu. Esas görevlerinden birisi, hem programımızın hem de tüzüğün esas görevlerinden birisi, Makedonya'da yaşayan Türklerin siyasi, sosyal, ekonomik, tarihsel bütün haklarını korumak ve bunlara yenilerini eklemek. Yani süreklilik söz konusudur. Sürekli bir mücadele söz konusuydu. Esas amaç Türklüğü, Türkçeyi ve bayrağımızı korumaktı.
Peki şu ana kadar koalisyon hükümetlerinde aldığınız görevler de oldu değil mi?
Doğrudur. Tabii ki bu dönem içerisinde dönem dönem muhalefet ve dönem dönem iktidar, ki çoğunluğumuzu iktidarın yanında geçirdik. Hemen dinleyicilerimize de şu bilgiyi vermekte yarar var. Malumunuz çok etnili bir ülke. Yani birçok milletin yaşadığı bir ülke olduğu için parti sayımızda ciddi bir farklılık var. Yani genelde iktidarlar çok partili iktidarlar veya işte efendim ittifaklar şeklinde kuruldu. Bu ittifaklar içerisinde her daim Türklerin temsilcisi olarak Türk Demokratik Partisi yer aldığı hükümetlerde bakanlık dahil, efendim müsteşarlar birçok kurumda da işte genel müdürlükler pay olarak kendilerine düştü. Hem geçmişimizde hem de şu anda görev yapan arkadaşlarımız bulundukları görevlerde halkımıza elinden geldikleri kadarıyla, siyasetin el verdiği kadarıyla, efendim sadece Makedonya Türklerine değil, büyük Türk dünyasında da çok hizmetleri bulundu. Bu kazanımlar içerisinde eğer ki vaktimiz olursa sizlere de aktarmaktan memnuniyet duyarım.
Tabii ki. Şunu da sorayım ben. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'yla olan ilişkilerinizi de bize özetler misiniz?
Mutlaka. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Makedonya'yı tanıyan ilk devlet. Ülkemize büyükelçilik açmış olan ilk devletlerinden birisi. Makedonya Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en yakın dostlardan, en yakın müttefiklerinden olarak biliyor. Bu sadece Türklerin düşüncesi veya Türklerin bu konudaki kanısı değil. Burada yaşayan tüm milletlerin, devletin öyle bir yaklaşımı var. Biz parti olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde efendim özellikle iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ile şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde bile son derece sağlıklı ve son derece verimli ilişkilerde bulunmuşuzdur. Ayrıca şunu da ifade etmekte yarar var. Biz parti olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının Makedonya ve Balkan bölgesindeki stratejisi, efendim çıkarları, efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlarda daha güçlü varlığı için tüm gücümüzle çalıştık. Bu konuda gerçekten birçok projeye de imza atmış olduk. Özellikle ekonomik anlamda Türkiye Cumhuriyeti yatırımcısının Balkanlarda, Makedonya'da yer almasına da ön ayak olduk. Tabii ki 32 yıllık bir parti olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti ile değil, bizler Türk dünyasına da açıldık. Bölge ülkelerinde yer alan Türk partileriyle, akraba topluluklarına ait olan siyasi partilerle hem memorandum hem işbirlik anlaşmalarımız var. Sürekli görüşme içerisindeyiz, fikir alışverişi içerisindeyiz ve geçtiğimiz yıl Azerbaycan iktidardaki Sayın Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev'in partisi, yani Yeni Azerbaycan Partisi ile bir memorandum, işbirliği memorandumu imzaladık. Ve özellikle efendim aksakallı olarak nitelendirdiğimiz, olarak bildiğimiz son başbakanın Sayın Binali Yıldırım'a en son görüşmemizde Makedonya Türklerinin ve Balkanlarda diğer ülkelerde yaşayan Türklerinin Türk Devletleri Teşkilatı'nda temsiliyetini konuştu. Bu konudaki çalışmalarımız, bu konudaki istirhamımız devam edecektir. Yoğun çalışacağız. İnşallah bu bölge veya bu bölgede yaşayan Türkler Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde özel bir statüye sahip olarak efendim hem fikir alışverişinde bulunacağız, hem de bu büyük coğrafyanın biz de içinde varız diyebileceğiz.
Evet, tabii sizin söylediklerinize paralel olarak şu da aklıma geliyor. Kuzey Makedonya'daki Türklerin haklarının korunması ve iyileştirilmesi yolunda çabalarınız olmuştur mutlaka. Bu konudaki kazanımlarınız, artı eklediğiniz değerler neler oldu?
Mutlaka bakın, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelere bakılırsanız, Türkiye'nin yaşadığı ülkelere bakılırsan, bizler Makedonya'da azınlık olarak nitelendirilmiyoruz. Yani anayasada bizler Türk milletinin bir parçası olarak yer aldı ki bu çok büyük bir kazanımdır. Bunun dışında halkımızın ve büyük Türk dünyasına armağan ettiğimiz birçok kazanım var. Bizim kimliklerde Türkçe alfabe kullanmakta, yani Türkçe alfabe dediğimiz gibi kimlik kartı yazmakta diğer dillerin arasında. İsimlerimiz Türkçe, kendi alfabemizi kullanabiliyoruz. Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti dışarısında, şimdi Türkiye Radyo Televizyonu'na da şey olmasın, rakip olmayalım ama Makedonya'da Türkçe radyo yayıncılığı 1944 yıllarının sonunda başlamış. İlk merhaba o zaman denilmiş. Efendim, TRT'den bir yıl önce televizyon yayını başlamış Makedonya'da ya da o zamanki Yugoslavya'da. Türkiye dışında devlet tiyatrosu olarak Üsküp Türk Tiyatrosu yer almakta ki bu devletin nezdinde. Son dönemlerde atılan adımlarla Makedonya'dan hükümet tarafından kurulan efendim Türk Kültür Merkezi var. Yepyeni bir bilgiyi de sizlere sunalım.
Buyurun.
Kocacık'ta Atatürk'ün, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesinin yaşadığı ve TİKA tarafından yaptırılan anı evi, hemen müjdemiz de olsun, bu yeni bir gelişme.
Buyurun.
Hükümet tarafından efendim müze haline dönüştürüldü. Ayrı bir kurum olarak yapıldı.
Çok güzel.
Sonsuz kazanımlar var. Makedonya Türk Edebiyatı, efendim dergiler, efendim kitaplarımız. Sadece üzerinde çalıştığımız bir konu var ki eski Yugoslavya'da vardı ama maalesef anayasanın değişikliğiyle Türkçenin resmileştirilmesi konusunda devlet çapında bu konuda daha çok ciddi çalışmamız gerekecek. Diğer milletler de bu konuda bizlere umarım yardımcı olacaklar ama önemli bir özellik nedir Makedonya'da? Efendim, yerel yönetimler dahilinde yaşayan Türkler %20'nin üzerinde olduğu yerlerde Türkçe resmi dildir. Belediyelerde, yerel yönetimlerde %50'nin üzerinde bulunan efendim Türkler varsa bayrağımız da resmi bayraklar içerisinde yer almaktadır. Bunlar güzel. Sizlere bu kısa vadede söyleyebileceğim kazanımlardan sadece birkaç.
Çok güzel. Tam da ben de size ülkede Türkçe eğitiminin geldiği noktayı soracaktım ki siz çok güzel bir yanıt verdiniz buna zaten ben sormadan. Gayet olumlu bir noktada olduğunuzu biz anladık açıkçası ve yerel yönetimlerdeki rolünüzden de bahsedelim isteyeceğiz. Türk bayrağının demek ki bir belediyede çalışanların %20'si eğer Türkse orada Türk bayrağı da dalgalanabiliyor. Çok güzel.
Kesinlikle.
Yerel yönetimlerdeki rolünüzü kısaca özetleyebilir misiniz?
Mutlaka. Halkımıza daha iyi hizmet götürebilmek açısından yerel yönetimler bizler için çok önemli. Makedonya'da 80 belediye ve bir büyükşehir belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye var da Türkler de Makedonya'nın birçok yerinde dağınık yaşadığı için, her tarafında yaşadığı için yerel yönetimler bizim için çok önemlidir. Şu anda bizim 24 belediyede efendim belediye meclis üyelerimiz sahip, Merkez Jupa Belediyesi'nin efendim çok değerli belediye başkanı, partimizin üyesi, partimizin teklifi ki o belediye bir taşra belediyesi ama bizim için az önce de söylediğim gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesinin doğu büyüdüğü ve ailesinin kökeninin yer aldığı bir köy olmak üzere o belde bizim için çok önemli. Evet. O beldenin yönetimi bizlerde.
Harika.
Mutlaka çok güzel hizmetlerimiz oldu. Altımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Makedonya Harika. Özellikle bu 30 yıl içerisinde hala bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Yani eski sistemden yeni sisteme geçişte malumunuz NATO üyesi olduk, Avrupa Birliği kapısındayız. Ama bu dönem bir geçiş dönemi olunca özellikle altyapı konularında, okullar konularındaki hizmetlerimiz yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. Ciddi bir gayret verilmektedir ama yürünecek daha çok uzun yolumuz yollar var. Yapılacak daha çok işlerimiz
var. Çok teşekkür ederiz Beycan İlyas katkılarınız için ve tüm geleceğe yönelik plan ve hedeflerinizin hayat bulduğu zamanları da inşallah hep beraber yine yayınımızda paylaşmayı nasip etsin Allah. Teşekkür ederiz. Makedonya Yasemin Türk. Hanım, buyurun.
Çok teşekkür ederim. Ben hemen fırsattan yararlanarak hem sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Sesi Radyosu'nu şu anda Büyük Türk Dünyası'nda dinleyen herkese Üsküp'ten Türk Demokratik Partisi'nin genel merkezinden şahsi adıma ve üyelerim adıma Makedonya Türkleri adına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum.
O zaman biz de sizin için bir Üsküp türküsü çalıyoruz. Mendilimin ucu pembe, ne dersiniz, beraber
çok
dinleyelim mi?
Çok memnun oluruz.
Hadi
çok
bakalım.
Memnun oluruz. Çok dinliyoruz. Teşekkür ederim Yasemin
dinliyoruz.
Hanım.
Dinliyoruz peki.
Mendilimin aman ucu pembe, mendilimin aman ucu pembe, vallahi var gönlüm sende, billahi var gönlüm sende. Bırak bırak aman bıraklandım, bırak bırak aman bıraklandım. Ben o kıza sevdalandım, kızı gördüm sevdalandım. Mendilimin aman ucu sarı, mendilimin aman ucu sarı, ben çekerim ahı zarı, ben çekerim ahı zarı. Bırak bırak aman bıraklandım, bırak bırak aman bıraklandım. Ben o kıza sevdalandım, kızı gördüm sevdalandım. Mendilimin aman ucu yeşil, mendilimin aman ucu yeşil, ben bulmuşum şimdi eşim, ben bulmuşum şimdi eşim. Bırak bırak aman bıraklandım, bırak bırak aman bıraklandım. Ben o kıza sevdalandım, kızı gördüm sevdalandım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin geçmişi, bugünü, geleceği konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve Türkiye-Arnavutluk Diplomatik İlişkilerinin tesisinin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nin himayesinde Geleceğin Alternatifi Vakfı tarafından düzenlenen sempozyuma kurum ve kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ve bilim insanları da katıldı. Şimdi biz Tren Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji bölümünden Doçent Doktor Cemile Abdiu ile konuşacağız bu konu üzerine. Merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız Cemile Hanım, iyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizin sesinizi duyduk TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda. İnanın daha mutlu olduk. Her şeyden önce Arnavutluk'ta, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin geçmişi, bugünü, geleceği konulu uluslararası sempozyumda sizler de vardınız. Öncelikle bir ortamı bize anlatabilir misiniz?
Tamam, teşekkür ederim.
Evet, dinliyoruz biz sizi.
Sesim geliyor mu?
Geliyor. Hiç problem yok.
Tamam. Sözümü verdiğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Ekim ve Kasım ayı bayramlarla dolu bir ay oluyor. Zaten 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı. Hı hı. Aynı zaman güzel faaliyetler düzenledi. Bir milli kütüphane, milli müze müzeumumuz da güzel bir ekspoze yapıldı. Hı hı. Aynı zamanda akademik faaliyetler. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Arnavutluk ilişkilerinin 100. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kapsamında Tren Büyükelçiliği imayelerinde TİKA'nın katkılarıyla Alsar Vakfı organizasyonunda Tiran'da Arnavutluk Türkiye ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği uluslararası bilimsel sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyuma Türkiye'den, Karadağ'dan, Kosova'dan, Kuzey Makedonya'dan ve Arnavutluk'tan ünlü akademisyenler katıldı. Ve bu iki gün çerçevesinde güzel tebrikler, bildiriler sunuldu ve güzel konular ele alındı. Türkiye'den gelen misafirler arasında eski Türkiye Büyükelçiliği'nin eski büyükelçi Sayın Alev Kılıç vardı. Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Ankara'daki eski büyükelçi Kasliot Robo. Bizim tarihçilerimiz Sayın Profesör Pulum Cufi, Sayın Profesör Abdi Baleta, Kosova'dan, Ankara'dan Başkent Üniversitesi'nden Profesör Süer Eker, Kosova'dan ve Kuzey Makedonya'dan tarihçiler, profesörler katıldı. Ve konular genelde bu 100 yıl çerçevesinde bu ilişki ile ilgili
evet,
tarihsel olaylar ve bu iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ele alındı. Hı-hı. Tabii ki en çok tarih ile ilgili bildiri vardı ama tarih dışında hem işte
tarih dışında örneğin
evet,
dille ilgili paylaşımlar mı oldu?
Evet,
başka?
Tamam, dil ile ilgili de paylaşımlar hı-hı, oldu. Hı-hı. Tarih ile ilgili paylaşımlar, arşiv çalışmalarında ile ilgili bildiriler sunuldu. Hı-hı. Yine de yani belli zamanlarda Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler, konular ele alındı. Burada Sayın Profesör Doktor Çınar Özen de vardı. Ve onlar hem Kosova ve Arnavutluk ülkelerine dış politikada yani bir tarihsel ve bir tarihsel analizi yaptı. Aynı zaman ortak şahsiyetlerimizden bahsettik. Şemsettin Sami'den başlayarak yani ve diğer bilim adamlarından bahsedildi. Aynı zamanda diplomatik ilişkileri ile ilgili bilgi verildi. Ve bu çerçevesinde katılımcıların dikkatini çeken bütün yani şey konular oldu. Öğrencilerin katılımı da sağlandı. Ve gerçekten çok güzel bir diyelim çalışma yapıldı. İki gün boyunca biz dikkatli bir şekilde güzel çalışmalar dinledik. Aynı zaman sayın hocalarım tarafından geleceğe bu iki ülke arasındaki ilişkilerin daha güçlü olacağını belirttiler ve hepsinin vurguladığı nokta şu: Türkiye her zaman Arnavutluğa destek verdi ve gelecekte destek verecek. Şimdi Arnavutluk Avrupa Birliği'ne girme çabasındadır ve Türkiye bu konuda Arnavutluğun yanındadır ve onun gelişimini ve güçlendirilmesini dile getiriyor. Ve genelde konular bunlardı.
Tamam. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için Cemile Abdiu. Sevgili dinleyenlerimiz, Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji Bölümünden Doçent Doktor Cemile Abdiu bize Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin geçmişi, bugünü, geleceği konulu uluslararası sempozyumdan bahsetti. Kolaylıklar diliyoruz size. Thank you.
geceyi zincire vursa durur mu yüreğim? Ayrılık verme sen Kadir Meydan, yarinden uzak atmasın yüreğim. Yar yazman işte yazgımın karası, ayrılık tutmuş elinin kınası. Gelse de Rumeli elveda sırası, gölgenden uzak atar mı yüreğim? Yar yazman işte yazgımın karası, ayrılık tutmuş elinin kınası. Gelse de Rumeli elveda sırası,
yar yazman işli yazgımın karası, ayrılık tutmuş elinin kınası. Gelse de Rumeli elveda sırası, gölgenden uzak atar mı yüreğim? Evet, Erdal Güney'den dinledik bu şarkıyı, türküyü diyelim daha doğrusu. Bilmiyorum ki, bir eseri demek belki daha genellemek daha doğru olacak. Osmanlı'nın Rumeli'deki birçok bölgeye elveda dediği bir savaştan söz edeceğiz bize sevgili dinleyenlerimiz. Balkan Savaşları'ndan Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamız bizimle birlikte. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Balkan devletlerine karşı verdiği mücadele ve Balkan Savaşları. Şimdi Birinci Balkan Savaşı var, İkinci Balkan Savaşı var. Evet. Bize o tarihsel süreci bir anlatabilir misiniz
şimdi
hocam?
Şimdi Birinci Balkan Savaşı 1930 Mayıs 9'sa süren bir savaş. Hı-hı. 7 ay 23 gün gibi hesaplanıyor o süre. İkinci Balkan Savaşı da 29 Haziran 10 Ağustos arası daha kısa süreli, hı hı, 40 günlük bir savaş. Hani İkinci Balkan Savaşı tabii ki 1913, evet, hı hı, yani biri 1912'de başlıyor, hı hı, ve 13'te tamamlanıyor, diğeri de sadece, diğeri 1913 içerisinde, evet, gerçekleşen bir savaş. Tabii biz bu genel hat olarak Balkan Savaşları diyoruz. Hı hı. Yani tabii aktörler Birinci ve İkinci Balkan Savaşı'nda çok değişmese de pozisyonları değiştiğini, hı hı, görüyoruz. Ondan da söz ederiz. Burada şeyi vurgulamak isterim. Yani Balkan ülkeleri için ikinci Balkan Savaşı aslında, hı hı, Balkan Savaşı olarak nitelendirilmiyor. Müttefikler arası savaş olarak. Çünkü onlar, hı, düne kadar bir müttefik grubundaydılar. Hı hı. Ama bu kez müttefiklerinden, hı hı, birisi olan Bulgaristan'a karşı diğer müttefikler birleşmiş oldu. Hı hı. Tabii Osmanlı Devleti de yine müdahil oldu. Osmanlı Devleti'nin müdahil olmasıyla bir de Romanya'nın katılması yine Balkan Savaşı adını vermemize sebep oluyor aslında bizim Türkiye tarihi açısından baktığımız zaman. Hı-hı. Böyle bir genelleme var ama Balkan ülkelerini düşündüğümüz zaman dediğim, hı-hı, gibi müttefikler arası savaştan söz ediyoruz.
Birincinin çıkma sebebi neydi?
Birincinin çıkma sebebi tabii bu tarihsel süreç 18. yüzyılın sonuna kadar götürebiliriz. 1789 Fransız İhtilali, hmm, biliyorsunuz, ulusal devletlerin kurulması, işte özellikle 1870-71'de İtalya ve Almanya'nın birliğini tamamlayıp ulusal devletler, hmm, oluşturması Balkan devletleri açısından, ulusları açısından bir örnek teşkil ediyor. Tabii Balkanlarda da biliyoruz ki yani ilk Sırplar başlattılar, hı-hı, isyanlar Osmanlı, hı-hı, Devleti'ne karşı. Akabinde Yunanistan, daha sonra Tuna Prenslikleri ve, hı-hı, en sonunda Bosna ve Bulgaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan bağımsızlık hareketine girişmeye mareleri gösterdi. En azından isyanlar bakımında. Ve geldiğimiz zaman 93 Harbi aslında, hı-hı, bir dönüm noktası oldu Balkan ülkeleri açısından. Özellikle iki anlaşmanın yapılması, yani birincisi Hagia Sophia'nın, daha sonra da Berlin Anlaşması'nın yapılması. Burada özellikle Bulgaristan açısından baktığımız zaman Berlin Anlaşması büyük bir Bulgaristan kurulmuşken küçülen bir Bulgaristan'la sonuçlandı ve bu Bulgaristan açısından çok belirleyici bir nokta oldu. Nitekim daha sonra Balkan Savaşları öncesinde bu ittifak kurma girişimleri ilk Bulgarlar tarafından başlatılıyor. Bulgaristan tarafından başlatılıyor. Bulgaristan için bu bir uktedir. Yani yeniden dolayısıyla Ayas Stefanos'la oluşturulan Büyük Bulgaristan'ı yeniden kurmak hayali var. Ama genel olarak baktığımız zaman diğer Balkan ülkelerinde de Sırbistan keza aynı şeydir. Düşüncede büyük Sırbistan'ı hayal ediyor. Stefan Duşan dönemi Sırbistan'ı hayal ediyor. Diğer taraftan Bulgaristan işte Çar Simeon dönemi, bu ortaçağ Bulgaristan'ın en geniş sınırlara ulaştığı dönemi hayal ediyor ve dolayısıyla öyle bir Bulgaristan elde etmek istiyor. Yunanistan'da biliyoruz zaten Megalidiye çerçevesinde Bizans'ı, Doğu Roma'yı İstanbul merkez olmak üzere canlandırmak istiyor. Dolayısıyla aslında bilfiil savaşta yer alan ülkeler açısından düşündüğümüz zaman tabii ki burada işte Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan daha büyük aktörler olarak gözüküyor. Karadağ'ın da kendi emelleri var. O da işte Arnavutluğa yönelik özellikle 93 harbinden sonra Adriyatik kıyısına çıkış verilmiş kendisine ve kendi sınırlarını daha da genişletme noktasında çaba sarf ediyor. Bunlar için aslında Balkan Savaşları öncesinde bu ülkeler arasında bir birlik oluşturma çabası ve ortak düşman olarak gördükleri Osmanlı Devleti'ne yönelmeleri söz konusu. Osmanlı Devleti açısından düşündüğümüzde Osmanlı Devleti'nin çok ciddi meseleye bakmadığını görüyoruz. Hatta hemen Balkan Savaşları öncesinde ordunun bir kısmını terhis ettiğini, yetersiz sayıda subay birliklerin başına verildiğini ve zaten biliyoruz en büyük söylemlerden birisi ordunun siyasetle uğraşması, yönetime mi dahil olması ve ordu içerisinde subaylar arasında da bir anlaşmazlığın meydana gelmesi. Tabii bunun dışında hatıratlardan da biraz şey yapacak olursak pek çok Balkan Savaşları ile ilgili özellikle 2012 yılından sonra çok sayıda hatırat yayınlandı. Hı hı. Yani Türkçe bir kısmı çeviri olarak başka dillerde. 2012 yılından sonra 100. yıl sebebiyle bu tür bilimsel faaliyetler yapıldı ve iyi de yapıldı. Dolayısıyla hatıratlara bakacak olursak burada vurgulanan noktalardan bir tanesi de Osmanlı ordusu. Tarihlerde Alman nüfuzunun Osmanlı ordusunda fazla olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve eğitimi de gene Almanlar tarafından gerçekleştirildiğini, özellikle bir Fransız yazarın iddiası şudur. Yani Almanlar Osmanlı ordusunu gerektiği gibi yetiştirmediler. Diğer taraftan bunu Bulgarlarla karşılaştırıyor. Diyor ki Bulgarları yetiştiren ise Fransızlar. Bunlar da layıkıyla Bulgarları yetiştirdiler. Bundan dolayı başarılı oldu şeklinde, ama tabii bunun pek çok nedenleri olduğunu biliyoruz. Mesela Osmanlı ordusu fiziksel eğitim, yani beden eğitimi anlamında çok yetersiz olduğunu birinci Balkan Savaşı'ndan sonra fark edecektir. Ve ondan sonra da şeyi arttırıyorlar. Beden eğitimi derslerini, yani fiziksel olarak dolayısıyla yetiştirilen askerlerin güçlü olması gerektiğini fark edip beden eğitimi derslerini arttırdıklarını görüyoruz.
Sonuçları neler oldu bu savaştan
hocam? Birincisi Balkan Savaşı, tabii Osmanlı Devleti Midyeniz hattıyla sınırlandı. Yani Avrupa topraklarının tamamını, yakınını kaybetmiş oldu. Ve dolayısıyla büyük bir hezimet, yani Osmanlı Devleti açısından Ya Edirne kaybedilmiş oldu, evet. Kırklareli, zaten Selanik, Kavala, Makedonya'nın büyük bir kısmı. Hı-hı. Bütün bunlar yani Arnavutluk keza yani Balkan Savaşları sonrası kurulacak. Fakat yine de yani hı-hı. hani tabii en fazla kaybedenlere bakacak olursak en fazla kaybeden ülke iki Balkan Savaşı'nda düşündüğümüz zaman bir Osmanlı Devleti, ikincisi de Bulgarlar. Aslında birinci Balkan Savaşı'ndan Bulgarlar galip çıkıyorlar. Büyük bir toprak elde etmiş oluyorlar. Akdeniz'e inmiş oluyorlar. Trakya ve yani hem Doğu hem Batı Trakya'yı ele geçirmiş oluyorlar. Selanik dahil Makedonya'nın büyük bir kısmına sahip oluyorlar. Fakat bu yani 30 Ağustos'ta Londra Barış Anlaşması yapılıyor. Fakat diğer müttefik ülkeler şunu fark edecek. Yani Büyük Bulgaristan kuruluyor Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla hem Yunanistan bundan rahatsız oluyor, hem Sırbistan rahatsız oluyor. Karadağ keza. Dolayısıyla eski müttefikler birleşiyor Bulgaristan'a ve yeniden karşı. Bulgaristan'a karşı harekete geçiyorlar. Ama ilk savaşı başlatan Bulgaristan oluyor aslında. Yani onların bu şeyini fark edip, politikalarını fark edip Bulgaristan hata geçiyor. Burada yani önemli noktalardan birisi de Temmuz'da da Romanya müdahil oluyor. Romanya'nın da şöyle bir şeyi var, yaşadığı bir ukde var. 93 Harbi'nde Kuzey Dobruca kendisine veriliyor. Aslında Dobruca'nın tamamı vaat ediliyor ama ancak Kuzey Dobruca veriliyor. Bu kez hani Güney Dobruca'yı almak üzere harekete geçiyor Romanya ve Bulgaristan'a bu şekilde saldırarak İkinci Balkan Savaşı'nda yer alıyor. Nitekim de başarıyor. Dobruca'yı, Güney Dobruca'yı alıyor İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra. Ta ki hani bu şeyde 10 Ağustos'ta Bükreş Anlaşması imzalanacak. Onunla elde etmiş oluyor Dobruca'yı ama İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar Güney Dobruca'yı Bulgaristan'a iade edecek Romanya. Ve İkinci Balkan Savaşı'na baktığımız zaman da küçülen bir Bulgaristan. En kazançlı ülkeyi de düşündüğümüz zaman Yunanistan ve Sırbistan. Yani Sırbistan topraklarını Makedonya'ya kadar genişletiyor. Diğer taraftan Yunanistan belki daha önce hayal edemediği topraklara, Trakya ve Makedonya'nın tamamı, Girit adaları, adası ve Ege adalarının bir büyük bir kısmına da sahip oluyor. Tabii burada şeye de bırakılıyor bir kısmı hani büyük devletlerin kararına ama gelinen sonuç itibariyle görüyoruz ki Yunanistan aslında Ege adalarındaki hakimiyetini bu dönemde sağlamlaştırmış güçlendirmiş oluyor. Bu şekilde gerçekten yani
Peki Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu ne bu arada?
Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu tabii aslında çok da kötü gözükmüyor. Eğer hatırata bakacak olursak biraz onlar üzerinde mesela Bulgaristan ve Osmanlı ordusu arasında bir kıyas yapılıyor hatıratlarda. Ve Bulgaristan ordusunun aslında Bulgar ordusunun çok daha hani hem teçhizat hem giyim kuşam bakımında Osmanlı askerine göre çok daha zayıf giyimli olduğunu ama şöyle bir şey söylüyor. Neden Bulgarlar bu kadar yani Bulgarların yüksek ruha sahip olduğunu bu savaşta söylüyorlar. Motivasyonun yüksek olduğunu. Neden buna sahip olduğuna bakacak olursak aslında onlar bunu bir ölüm kalım savaşı ve Bulgarlarla meskun olan yerler ki onu burayı Trakya ve Makedonya'yı Bulgarlarla meskun olan yerler olarak görüyorlar ve vatandan kopmuş topraklar olarak. Dolayısıyla vatanı birleştirme adına bu yüksek ruha sahipler. Osmanlı ordusu ise yani bir şeyi de var. Yani bir hafife alma, küçümseme durumu da var. Çünkü büyüklük şeyi var ya hani Osmanlı
kibir.
Evet o kibiri hala taşıyor ve hani ne olacak gibi bir anlayışla hareket ediliyor ama gelinen noktada hafife alması gerektiklerini söyleme gerekiyor. Tabii dönemin sadrazamı da Ermeni kökenli Mandukian. O da diyor ki asla hani Balkan devletleri Osmanlı Devleti'ne saldırmayacaktır. Ben buna teminat veririm diyor ama öyle olmuyor aslında. Dolayısıyla Sadrazam'ın da bu noktada yetersiz olduğunu vurgulamak gerekiyor. Diğer taraftan şeyden bahsettiğim üzere yani Bulgaristan ve şey ordusu Osmanlı ordusuna baktığımız zaman dediğim gibi hani teşhisat bakımından problem yok. Sadece motivasyonu düşük ve yani yeterli sayıda onları askeri motive edecek ve yönlendirecek gerekli planlamayı yapabilecek subay kadrosunun da eksik olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bundan dolayı yani Osmanlı ordusu
İkinci Balkan Savaşı'nda bayağı toparlayıp
şeyi yeniden yani Midye-Enes hattını geçip Edirne ve Kırıkvareli'ni geri alıyor Osmanlı Devleti ve dolayısıyla Pınarhisar'ı ve dolayısıyla bugünkü Doğu Trakya toprakları yeniden Osmanlı Devleti'ne geçmiş oluyor.
O zaman Balkanlarda sınırlar yeniden çizilmiş oluyor.
Yeniden çiziliyor elbette. Yani Yunanistan'ın gelip işte Osmanlı Devleti'ne komşu olması, Bulgaristan tabii küçüldü ama Yunanistan'la komşu oluyor bir taraftan da Osmanlı Devleti'yle. Bu kez şeydi hatta anlaşmaların gecikmesi de buna bağlanıyor. Karadağ ile Sırbistan'la hiçbir sınırı kalmıyor Osmanlı'da. Çünkü Makedonya elden çıkıyor. Arnavutluk kurulmuş oluyor. Ve
yeni komşular.
Anlaşmalar da bundan dolayı aslında şimdi Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması yapılacak. Bir Bükreş Anlaşması 10 Ağustos'ta 1913'te.
İkinci Balkan Savaşı sonrası.
Evet. 29 Eylül'de İstanbul Anlaşması Bulgaristan'la tekrar yapılıyor. Fakat Atina'yla 1914 başı yapılıyor anlaşma bu Balkan Savaşları'na yönelik. Sırbistan ve Karadağ'la biraz daha geç yapılıyor yani şeyde. Burada şeyi de söylemek istiyorum aslında. Bu bahsettiğimiz aktörler doğrudan savaşta yer alan aktörler. Bir de doğrudan savaşta yer almıyorlar ama savaşın konusu olanlar var. Mesela Makedonya böyle bir şey. Arnavutluk böyle bir şey. Bosna Hersek onların kaderi bu savaşla bir nevi tayin edilmiş oluyor. Bir de tabii ki büyük devletler var. Bunların da hani doğrudan evet yer almıyorlar ama çıkarları olduğu için yakından savaşı takip ediyorlar. Kimler bunlar? İşte Rusya'nın özellikle etkinliğinden ki Rusya bizzat kendisi de gene var. Ama Rusya'nın etkinliğinden de rahatsız olan işte İngiltere, Fransa gibi ülkeler, Almanya, İtalya da müdahil oluyor. Amerika çok şeyde yer almıyor daha sonraki dönemde. Fakat bu ilk baştaki şeyde Avusturya, Macaristan tabii şeyi söylemek gerekiyor. O da müdahil oluyor özellikle Bosna Hersek üzerinde. Böyle bir durum oluyor ve ilk defa yani bir Osmanlı Devleti'ne karşı diyebiliriz ki bir Hristiyan ittifakı oluşmuş oluyor eski toprakları üzerinden düşündüğümüz zaman. Çünkü her ne kadar Müslüman Türk azınlığı olsa da bu bahsettiğimiz ulusal ülkelerde ağırlıklı olarak Hristiyan toplumlarıyla karşı karşıya Osmanlı Devleti.
Peki Ayşe Hocam savaş sonrası imzalanan bu anlaşmalarla neler sağlanıyor?
Buraya baktığımız zaman tabii Balkan savaşları sonucunda anlaşmalar kalıcılık sağladı mı bize? Yani kalıcı topraklar bakımında evet çok bir şey değişmiyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nı düşündüğümüz zaman ama yani şey olarak... Yine de çok kalıcı olsaydı yani elde edilenler Birinci Dünya Savaşı olmazdı. Zaten Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın provası olarak algılanıyor. Dolayısıyla çok kalıcı bir siyasal düzen diyemeyiz. Sağladığını söyleyemeyiz.
Peki çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Milli Savunma Üniversitesi Karar Okulu Tarih Bölümü Başkanı Tolga Kökten de çalıştı. Teknik Masa'da Kadriye Şenel hazırladı Balkanlara Yolculuğu. Ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikteydim bir saat boyunca. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Balkanlara Yolculuk.